Falınızda Rönesans var. Ferhan Şensoy. Orta Oyuncular Yayınları 11. 1. basım Kasım 1998. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Okuyan Engin Ercan. George Perec'in yaşam kullanma kılavuzu için Enis Batur'un yazdığı Perec Kullanım Kılavuzu'nun tam anlaşılması için El Kitabı isimli bir kitap yazılabilir. Bu birinci seçenek. İkinci seçenek daha yalın, bununla uğraşacağına başka kitap yazabilirsin. İşte bu kitap böyle bir endişeyle 1994 Haziranı'nın ilk günü yazılmaya başlandı. Falınızda Rönesans var. Materyalizmin babası Denis Diderot, 1713 yılında bir bıçakçının oğlu olarak doğdu. Bıçakçı deyince, göz nuru el emeği döküp bıçak üreten, çeliğe çift su verirken kan ter damlatan bir zanaatkar değil de, Bursa otogarında gelene geçene Bursa'dan ne alalım diye düşünene, bıçak, çakı ve benzeri ve benzemezi kıvır ve zıvır satan bir dükkan sahibiydi baba Diderot. Dünyanın ya da diyelim ki Avrupa'nın dar kafa günleri, herkes umudunu kiliseye bağlamış. Din bizi nasıl olsa kurtarır. İsa bize mutlaka bir kıyak yapacak. Tanrı bugün yarın bir mucize yaratacak. Telaşlanmayalım arkadaşlar gibi duyguların egemen ve tartışılmaz olduğu günler Fransa'nın Langres kentinde. Adam olmanın karşılığı papaz olmak, çocuğunuz kızsa en iyisi onu rahibe etmek. Bırakalım da orospu mu olsun kız? Çünkü orospuluk da var ortada gözle görülür biçimde. Kimi çağ tanımaz karılar onun altından kalkıp bunun altına yatıyorlar. Baba Diderot aklı başında bir bıçak satar olarak aç parantez insanın üreticisi olmadığı satılacak şeyler arasından bıçağı seçmesi de az sapık bir durum değil. Dikkat edin Bursa otogarında bıçak satar beyler hiç sıradan alışılagelmiş normal tipler değildirler. Kapa parantez. İki oğlunu Cizvit Hatip Koleji'ne, bir kızını manastıra yatılıvermiş. Kızı Emir Diderot Kalkancı'nın başına gelenleri ağabeyi La Religieuse isimli romanında uzun uzun anlatmıştır. Bu romanının dilimize çevirisi var mıdır bilmiyorum. Çevrilmemişse Mümine ismiyle çevrilebilir. Televizyonda dizi olarak da değerlendirilebilir. İşin felsefesine girmeyen fonda minareler bir çekimle TGRT'ye bile pazarlanabilir. Başıma ne geldiyse alnımın yazısıdır. Zaten bunlar alnımıza biz doğmadan yani daha alnımız ortada değilken alnımızın ortasına Arap majüskül harfleriyle yazılmıştır diye dikiz atan bir pencereden bakıldığında Diderot'un kaderci Jacques'ı sanki eli öpülesi bir evliya. Nereden nasıl bakıyorsan dünyaya oradan tabii az biraz yamuk görünür. Görememek de mümkün. Endişeye kapılmayın bu bir hastalık değil bir görsel özür. Ya da isterseniz kapılın kendi çapınızda mutedil dalgalı bir mesut ve yılmaz endişeye. Çünkü görmemek de bir kusur. Bilmiyorum Ruşen Sezer Diderot'u çok okuyup da mı şeyleri sezerek İlahiyat Fakültesinden Marxism Airlines ile uçuyor Montreal'e, kanatları Niyazi Berkes, bunlar unutulan yıllar ve fakat Diderot'un bıçak satar babası çok şaşırıp kalıyor oğlunun kiliseye bıçak sokuşuna. Korkmayınız bu pıtrak Kur'an kurslarından, İmam Cizvit okullarından, bırakınız bu cin fikir çocuklar dönüp dönüp okusunlar bilmedikleri bir dilin ibadetini. Bu çocuklar içinden Diderot'lar çıkacak. Biz henüz Rönesans'ımızı yaşamadık ki. Şişe ile kapağı. Olasılık dışı dudak uçuklatıcı salaklıklar da var. Nasıl oldurulmuş bir türlü anlayamıyorsunuz. Bir tür mucize gerçekleştirilmiş oluyor yani. Bu yalnız bize özgü. Hiç düşünülmese de olur kıvır zıvırıntıyı, ince eleyip sık overlocklayarak ıcık cıcık düşünüp usa sığmaz uğraşlar üretmek de üstümüze yok. Böyle bir başarıyı başka hiçbir millette gözümleyemezsiniz. Bizi farklı kılan da o zaten. Örneğin saat ibreleri yönünde çevrildiğinde onu altı noktadan yalnızca zorlanmadan kopmayacak bir güçte tutan yerlerinden kopup Cırt diye şişenin kolyesi olarak boynunda kalacak halkadan ayrılıp, bir saniyede rakı şişesinden uzaklaşması gereken metalimtırak rakı şişesi kapakları, bir türlü o altı noktadan ayrılamıyorlar. Buna sinirlenerek rakı şişesinin kuğu boynunu kıl testeresiyle kesen var. Az biraz cam kırıklı içiyor rakıyı, dili mili kanıyor olsun. Karadeniz yöresinde şişeyi dibinden açan arkadaşlar görülmüş. Bir tornavida ve bir çekiç yardımıyla, yani her ikisinin hoyrat sevişmesi sonucu kapağı delip o delikten rakıyı imbikleyen var. Rakı şişesini mengeneye alıp penseyle açan mutlaka olmuştur. İlk kez benim aklıma gelmiyor ya. Testereyle altı noktayı eğilemek yoluyla kapağı açanı gözümle gördüm. Bıçakla kapağın K bölümünü pak bölümünden ayırmak için çaba sarf ederken yaralanan bir sürü insan var. Geldikiz ki kapağı açılması gerektiği gibi saat ibreleri yönünde çevirerek açmayı başaran yok. Bu sanayiyi üretim hatasını telafi etmek üzere uyanığım biri o esrarengiz şişe kapaklarını açıcı bir kanırtkan açacak üretiyor. Gazoz açacağı mantığından giderek üretilmiş pipo gibi bir zamazingo. Açılmamakta direnen rakı kapağının üstüne pipo deliğini oturtuyorsunuz, kanırtınca zart diye söküp alıyor kapağı yerinden. Buyurun size hiç gereksiz bir iş kolu. O salak kapak kendi kendine açılsa böyle açacaklar üreten bir fabrikaya ve o herifin fabrikatör diye kart bastırmasına, yani matbaadaki ismim yaldızlı yazılsın, adres italik harflerle olsun, ekstra large'laşmalarına hiç gerek olmayacak. Üstelik o açacağın açmayı beceremediği rakı kapağı da var. Belki bir gün başka birisi de o açacağın açamadığı şişe kapaklarını açma aygıtı yapacak. Bu tür renkli Türkçe salaklıklar kendilerine gereksiz yan iş kolları üretiyorlar. Emek ziyanlığı. O kanırtkan açacağın üretimi için kim bilir kaç işçi çalışıyor. Üretim sırasında iş kazası geçiren var. İşi salakça bulup iş hayatına genç yaşta küsen çıraklar var. Büyüyünce pezevenk oluyorlar. O salak şişek kapağı kendi kendine açılsa bütün bunlar olmayacak. Kimse durup dururken pezevenk olmaz. O salak şişe kapağı cırt diye açılsa bu yazıya ne gerek var? İşsizliğin uzmanları. Ne diyorlar bu Ağustos böcekleri? Nedir bu şamata? Derdini tam anlatamadan cırcır ederken çatlayıp öleni var. Belli ki bu bir feryat. Anlatmak istedikleri bir şey var besbelli. Sırf karıncayı gıcık etmek için çıkarılmaz ki bu ağaç dolusu ses. Şu tuttuğum balığı oltamdan çıkarır mısınız? Siz balığı kendi cici ellerinizle tutmadınız mı? Evet ama balığı oltadan çıkarmayı hiç sevmem. Kimin neyi sevdiği çok iyi belirlenmiş değil. Neyi yapmayı en sevdiğimizi öğrendiğimizde, yani ölmeden önce öğrenirsek, çünkü öğrenemeden bir koşuşturmanın ortasında böcek gibi ölmek de olası, belki de onu yapmak için çok geçkin bir yaşta oluyoruz. Dünyaya yeniden gelseydiniz gene böyle salak mı olurdunuz? Alçak matematik sorusunu da mutlaka treni kaçırınca aklı başına gelen bir Venedik yolcusu keşfetmiştir. Birden topluca susuyorlar Ağustos böcekleri. Kalabalık bir orkestranın parçanın bir yerinde çok etkileyici bir biçimde topluca duruşları gibi. Bunu nasıl beceriyorlar La Fontaine açıdan çok aptal bu böcekler. Devlet senfoni orkestralarında bile zart diye nota osuran var o muhteşem suskunlukta. Hepsi aynı anda öldüler mi yani bu böcekler? Hayır, birdenbire gene topluca giriyorlar müziğe. Oltama yem takar mısınız? Niye kendiniz takmıyorsunuz? Yemle küs müsünüz? Yemi elle tutmayı hiç sevmem. Yemi neyle tutmayı seviyorsunuz? Neyi elle tutmayı seviyorsunuz? Genelde elleme sevmiyorum. Ellemeden yapılan pek bir iş yok aslında. Var mı acaba? Örneğin Ağustos böceklerinin cırcırı hiçbir el becerisi gerektirmiyor. Islık çalınabilir el işe bulaştırılmadan, fakat bu da belirli bir iş sayılmaz. Futbol oynanabilir, elin kullanılması penaltıya yol açacağından kullanılmaması yeğe tutulur. Ancak rakip oyuncuyla birlikte kafaya çakıldığında onun hayalarını sıkabilmek için el gene devreye girmek zorundadır. Ayrıca 9 metre 15 santim baraj kompozisyonunda da üreme organlarımızı korumak için iki el birden gündeme gelir. Uyku sırasında ellere pek bir iş düşmüyor. Ancak o sırada diğer organlar da belirli bir çalışma içinde değiller. Bütün organlar için genel bir tatil söz konusu. Uyku bir iş sayılamayacağı için uyuma saatleri iş saatleri dışında bırakılmıştır. Eyvah, balık tuttum. Niçin eyvah? Bir saattir o zavallı hayvanı tutmaya uğraşıyorsunuz. Oltadan kim çıkaracak? Biz burada eşek başı mıyız? Çıkarırız. Görevimiz. Yalnız benim gözümün önünde çıkarmayın, iğrenirim. Anlıyorum. Siz aslında ne iş yapıyorsunuz? Boştayım, iş arıyorum. Bence balık tutmayı deneyin, size yakışıyor. Ben de sizin yardımcınız olurum, yem takıcı. Kazara tutulursa balığı çıkarıcı olarak. Yalnız bana da bir yardımcı alsak iyi olur. Bu ağzını parçaladığımın balığını ne yapıyoruz? Kediye ver yesin. Sonra kediyi denize mi atıyorum? Ağustos böcekleri yeniden makara çekmeye başladılar. Suyun üstü durgun, yanlış bir güvercin uçuyor tepemizde. Giderek büyüyen çemberler çiziyor gökyüzünde. Bir gemiyle yanlışlıkla gelmiş buraya, uçuşundan belli. Derken zart diye sustu Ağustos böcekleri. Yanlış güvercinin de pat diye düşmesi gerek o anda. Eş uyumsal açıdan ve fakat düşmedi, yel yepelek uçuyor. Kedi balığı bitirdi. Onu denize atıp atmamak konusunda kararsızlık geçiriyorum. Kediyle göz göze geldik. Sakın öyle bir şey yapmaya kalkma, yüzünü gözünü tırmalarım diye baktı kedi gözümün içine. Peki diye sevecen bir bakış attım kediye. Yemi kaptılar. Adiler. Biz bu yemleri oltaya takacağımıza direkt kediye versek aynı hesap. Ya da kediye şuradan bir lokantadan buğulama balık yaptıralım, biz de yeriz. Siz ne iş yapıyorsunuz? Yardımcınızım ya. Yani yanımda çalışmaya başlamadan önce nerede ne yapıyordunuz? Burada böyle oturup denize bakıyordum. Görevli olarak mı? Gayet tabii. Kendi kendimi görevlendirmiştim denize bakıcı olarak. Bir maaş veren olmuyordu fakat birinin de bu denize bakması gerek. Ek iş olarak da Ağustos böceklerini dinliyordum. Gözüm denizde, kulağım onlarda. Eyvah, gene balık tuttum. Maşallah, siz de devamlı tutuyorsunuz. Balık misinanın ucunda yafır yafır geldi, sudan çıktı. Patıranırken kedi uçarak havada kaptı balığı, ağzında balık, olta, misina koşmaya başladı. Salak adam misinanın ucunu bırakmadığı için o da kedinin peşinde yerlerde sürüklenmeye durdu. Allah'tan akıllı misina kedinin adamı çekemeyeceğini düşünerek uygun yerinden koptu da adam ölümden döndü. Döner dönmez de hemen ayağa kalktı. Tehlikeli canım bu balık işi. Tehlikesiz iş yok artık. Buradan oturup denize bakıyorum, binbir tehlike içinde. Zart diye denizden bir şey çıksa ne yaparım? Yollar da çok tehlikeli, hep araba geçiyor. Araba neymiş? Geçen gün motosikletli bir genç filosu geçti. Ağustos böcekleri gene birdenbire sustular. Yanlış güvercin beynimizde gereksiz pikeler yapmayı sürdürüyor. Maaşa zam. Enine boyuna düşündünüz ve kararınızı verdiniz. O müdür denilen herife gidilecek ve bu maaşla geçinemeyeceğiniz sert bir dille bildirilecek. Sert bir dille olmasa bile bir biçimde bildirilecek, buna karar verdiniz. Verdiğiniz anda da kalktınız yerinizden ve müdürün cam bölmeli odasına gittiniz. Müdür cam bölmeli odasında mı bakalım? Sizin böyle bir kararı tek taraflı olarak almış bulunmanız, filmlerde gördüğünüz gibi dan diye sonuca sürüklemez sizi. Hayatın kemirgen beklenmedikleri sizi beklemektedir. Odasındaysa kapıyı tıklar ve gir demesini beklersiniz. Odasında değilse kapısının önünde gelmesini beklersiniz. Odasında olması ve damarlarınızdaki soylu hınçla odaya dalıp doğrudan konuya girmek sizin çok işinize gelir ve fakat olaylar hiçbir zaman planlandığı gibi gelişmez. Bu yüzden de müdür bey odasında değildir ve kapısının önünde beklentiye geçersiniz. Müdür kısa bir süre içinde gelir ya da gelmez. Gelmezse kapısında öyle saatlerce dikilecek değilsiniz herhalde. Ne yapıyorsun lan sen burada diyen olur. Güvenlik gelir maydanoz olur. Müdür gelintisi beklentisindeki sürede karşı odadaki Muhtasar Hanım'ın yanına çene çalmaya gidebilirsiniz. Muhtasar Hanım can bölmesiz yerinde mi bakalım? Yerinde ise ve ruhsal konumu sizinle çene çalmaya uygunsa müdürün gelmesini beklerken onunla gevezelik edebilirsiniz. Muhtasar Hanım yerinde değilse çay ocağına çay içmeye gidebilirsiniz. Çaycı ile çene çalıp çay sigara içtikten sonra müdürün can bölmeli odasına gelip gelmediğini irdelemek üzere can alıcı noktaya geri dönersiniz. Müdür ya gelmiştir ya da gelmemiştir. Allah'tan üçüncü bir şık yok. Yoksa iş daha da karışır. Varsayalım gelmemiş, kapısının önünde dikilip gelmesini beklersiniz. Müdür belki gecikir, belki gecikmez. Gecikirse, ki müdürler genelde gecikirler, müdür olmak onlara gecikme hakkını verir. O zaman siz de gider Muhtasar Hanım'la biraz laklak yaparsınız ve fakat Muhtasar Hanım yerinde değilse ki genelde değildir, o zaman ne olacak? İşi yokuşa sürmeyelim, biz müdürden yana değiliz ki. Sizin şu maaşa zam konusunun çözümlenmesi bizim açımızdan da dinlendiratif olacak. Varsayalım Muhtasar Hanım yerindeler. Bu durumda onunla biraz çene çalarsınız. Kendilerinin ruhsal konumu çene çalmaya yatkınsa elbette. Fakat Allah kahretsin ki bu Muhtasar Hanım genelde somurtuktur. Bir şey sorarsın yanıt vermez. Dediğini duydu mu duymadı mı anlamazsın. Baktınız onunla muhabbet olamıyor. Geli gelirsiniz müdürün kapısına. Müdür gelmişse kapıyı tıklar ve gir demesini beklersiniz. Gelmemişse kapının önünde oyalanıp gelmesini beklersiniz. Gelmeyip gelmeyip de ne kadar gelmeyecek bu müdür? Sonunda mutlaka gelir. Varsayalım gelmiştir, odasındadır. Kapıyı tıklarsınız. Müdür belki gir der, belki demez. Derse girersiniz, niye girmeyeceksiniz? Demezse inek gibi gelir masanıza oturur ve başka bir gün bir punduna getirip bu müdüre bu maaşla geçinemeyeceğinizi bildirmek konusunda net bir karara varırsınız. Ya da ısrar eder bir daha vurursunuz kapıyı. Müdür de eşek değil ya gir der. Diyelim ki girdiniz odaya. Müdür ya sizi karşısına buyur eder oturtur ya da genelde yaptığı gibi daha oturmanıza şans tanımadan ne var der. Siz daha konuya giremeden de çok yoğunum sonra gel diyerek sizi yol eder. Müdürle görüşmeler genellikle böyle olur. Siz de sinirle masanıza döner, bir gün mutlaka bu müdüre bu maaşla geçinemeyeceğinizi bildirmeye ant içersiniz. Eni kaç santim? Çanta saplarının eninin kaç santim olması doğru acaba? Evde birkaç tane çantam var. Hepsinin saplarını ölçüyorum. 2 santim olan var, 1,5 santim olan var. İkisinin arasında kalmış kesirliler var. O kalınlığa çantayı üreten karar veriyor ve herhalde kendi eline en uyan boyutu seçiyor ama boyutunu bilmediği başkalarının elleri için üretiyor çantaları. Bu konuda da bir ana örnek olması gerekiyor. Çanta sapının eninin kaç milim olacağına belirgin bir karar verilip durumun Türk Ana Örnekler Enstitüsü'nce bütün çantacılara bildirilmesi şart. Bir de şu var tabii, kimsenin eli birbirinin aynı değil. Pabuç gibi eller var, kiminin eli ceketin yeninde yitip gidiyor. Demek ki çanta saplarının small, medium, large ve extra large olarak ellere göre sınıflandırılması gerekiyor. Çok gereksiz bir soruna parmak soktuğumu düşünüyorsunuz siz şimdi. Size öyle geliyor. Üstelik ben de konuya baş parmağımı sokmuyorum. Keyfe arabesk, serçe parmak bir sokuşla karşı karşıyayız. Örneğin bir çantam var, sapı elime ince geliyor. Çantayı taşırken onun sapını değil de 4 parmağımla elimin ayasını tutabiliyorum. Elimin içinde kayboluyor sapımsı şey. Bu yüzden onu zaman zaman 2 parmağımla taşımak zorunda kalıyorum. Bu taşıma biçimi de taşıyıcı parmaklardan birinde nasır üretti. Çünkü zaman zaman ağır oluyor çantamın sosyal içeriği. O çantayı istepneye aldım, başka bir çantaya yatay geçiş yaptım. Bu başka çantada iyi, güzel, gel dikiz ki sap biraz kalın, elime büyük geliyor. Sap konusunun ciddiyetini kavramış olarak kendime yeni bir çanta almaya karar verdim. Çantacıya girer girmez beni esir alıp bütün çantaları ortaya döküp her birine özgün övgüler düzen, test satış eğilimli tezgahtar şovunu bitirince tek tek çantaların saplarını denemeye başladım. Nesine bakıyorsunuz? Sapına. Çanta mı alacaksınız, sapını mı? Sapı alacağım, fakat zaten çantayı da sapla birlikte veriyorsunuz. Manyağın biri olduğumdan emin olan test satış eğilimli tezgahtar sustu. Ben sapları sınamayı sürdürdüm. Sonunda elime cuk oturan bir sap buldum, ancak çantası güzel değil, bavul gibi bir şey. Daha sonra o sapa uygun bir çanta beğendim. Test satış eğilimli tezgahtara bavulumsu çantanın sapını söküp beğendiğim çantanın sapı yerine takıp takamayacağını sordum. Afalladı, konuyu tam çakamadı. Şu çantayı sapsız olarak istiyorum, bu bavulumsu çantanın da sadece sapını istiyorum. Sapına kadar delikanlı olan test satış eğilimli tezgahtar işin burasında terbiyesizleşmeye başladı. Ne diyorsun lan sen? Ben ondan terbiyeli değilim ki. Sapı elime uymayan çantayı neremle taşıyacağım ulan? Birden aramızda beni dükkandan çıkarmaya yönelik bir itiş kakış başladı. İlk yumruğu o vurdu, ben refleks olarak yumrukla yanıt verdim. Karakolda nasıl olduysa o haklı çıktı, ben çantacıya saldıran bölücü olarak nezarete alındım. Nezaret denilen bu mekanların eninin kaç santim olması doğru acaba?